Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün sanattan, tarihten, sanat tarihinden, koleksiyonculuktan bahsedeceğiz. Enteresan bir sohbet olacak benim için de. Ön hazırlığı biraz zorladı beni ama umarım güzel bir sohbet olacak siz dinleyiciler için de. Bugünkü konuğumuz sanat tarihçisi Oğuz Erten. Hoş geldin Oğuz. Yine dostluğumuza istinaden, tanışıklığımıza istinaden sana Oğuz diyeceğim. Senin için de bir sakıncası yoksa.
Çok teşekkürler Bora. Çok mersi, sağ olun beni kabul ettiğiniz için.
Estağfurullah. Ben önce bir adettendir, bir Oğuz Erten kimdir diye bir anlatmaya çalışacağım, tariflemeye çalışacağım. Olabildiği kadar sonra senden seni dinleyeceğiz. 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde lisans eğitimine başladın ama 2 yıl sonra kaydını dondurarak dil eğitimi almak ve sanatsal araştırmalarda bulunmak üzere Londra'ya gittin. Ardından Türkiye'ye dönerek lisans eğitimine kaldığın yerden devam ettin ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladın. Şimdilerde ise sanat tarihçisi, yazar ve Bozlu Art Project'teki yönetici kimliğinle seni tanıyoruz. Bunlar herkesin bulabileceği doneler. Biraz da seni senden dinleyelim istiyorum.
Valla belki bugünkü soracak olduğun soruların en zorunu sordun ilk başta. İnsanın kendi kendini anlatması oldukça zor bir durum aslına bakarsan. Şunu söyleyebilirim ki genel tanımlarıyla ben meraklı birisiyim. Var olabilecek her şeyi de merak eden birisiyim. İşte en fazla merakım sanat tarihinin dışında tarihtir, sosyolojidir, botaniktir, bilim tarihidir. O anlamda bulduğum her kağıt parçasını okumaya çalışan bir meraklı olarak tanımlayabilirsin genel anlamda beni.
Çok iyi anlattın. Yani merak konusu zaten her şeyin başında var ama o zaman sana şunu sorayım. Şimdi bir insan ne olacaksın diye sorduğunda genelde çocuk ya sanatçı diyebilir ya da tarihe çok meraklıyım tarihçi diyebilir. Ama sen ikisini birleştirmişsin ve sanat tarihçisi olmuşsun. Hocam sanat tarihçisi ne yapar, ne yer, ne içer? Sanatçı desen sanatçı değil, tarih desen sanat tarihine odaklanmış. Biraz bize sanat tarihçisinin bir gününü anlatsana. Neden bir çocuk sanat tarihçisi olmak ister?
Ya benim aslına bakarsanız çok doğru bir yerden başladınız. Çocukluktan gelen bir aşk aslına bakarsınız. Yani 7 veya 8 yaşından itibaren ben sanat tarihçisi olmak isteyen bir insanım. Ha kaç tane çocuk 7-8 yaşında sanat tarihçisi olma güdüsünü içerisinde barındırır? O başka bir mesele. Belki de ben hani kendimi bildiğim zaman bu. Belki onun için doğdum. Öyle de denilebilir. Ben çocukluğumdan itibaren her şeyi toplar, sınıflar, bir araya getirir, arasındaki ayrışımlardan zevk alan bir karakter olarak vardım. Daha sonrasında abimin de biraz desteğiyle işte bu bozuk para koleksiyonculuğu, daha sonrasında pul koleksiyonculuğu, daha sonrasında dergi koleksiyonculuğu, sonrasında kitap koleksiyonculuğu ve sonrasında da Osmanlıca kitap koleksiyonculuğu olarak bir nebze içinde koleksiyonculuk tanımının da çıkışı oldu. Tabii bunların hepsini bir araya topladığınızda sanat tarihçisi terimini de ortaya çıkartabiliyorsunuz. Çünkü ilk önce araştırma, sonra bakma, onun çevresinde bir araya getirme ve sonrasında da yorumlama şekli aslına bakarsanız sanat tarihinde. Çünkü sanatçılar üretiyor, onların ürettiklerini birinin okuması gerekiyor. Bunu hangi gözle okuyacağız? O işin yaratıldığı dönemdeki bakış açısıyla yorumlamamız gerekiyor. Çünkü geçmişe bugünden bakmak bir anakronizm yaratıyor aslına bakarsanız. O anlamda da o dönemin tarihini çok iyi bilmek gerekiyor. Sanat tarihi de biraz buradaki küçük nüanstan doğuyor aslına bakarsanız.
Seninle geçen sohbetimizde çok güzel bir terim kullanmıştın. Onu dinleyicilerimizin de duymasını isterim. Sanat tarihçiliği bir anlamda kağıt arkeologluğu demiştin galiba. Bir dedektiflik. Evet. Arkaya doğru bir o katmanları kazma durumu. Bunu şuna bağlayacağım. Senin bir de ilklerle ilgili bir kitabın var. İlklere yönelik. Bu sanat ve kağıt arkeologluğunda hangi ilklere ulaştın? Bize ilginç bir tane ilklerden bahsedebilir misin?
Tabii ki memnuniyetle. Şöyle bir şey, az önce bahsetmiştim ya, merak meselesi. Şimdi her şey merakla başlıyor. Elinize geçen bir bilgi veya bir kitapta okuduğunuz bir bilgi sizi sarıyor ve yemek yemez, uyutmaz, aklınızın bir köşesinde kurcalayan bir ruh haline sokuyor. Ve ondan sonra başladığınız süreç sanat tarihçiliği bir anlamdan dedektiflik, bir yandan da kağıt arkeologluğu aslına bakarsanız. Çünkü bilgiyi aldığınız kitaplara başvurarak bir şekilde elde ediyorsunuz. Ben bundan yaklaşık 10-12 sene önce bu zaman içerisinde benim meraklarımla biriken ve bunlardan bir tanesi de sanat tarihi içerisinde yer edinmiş ve Türk sanat tarihini kurgulamış olan kişilerin ve bilinmeyen kişilerin bunlar tabii bir şekilde tekrar taltif edilmesi amacıyla bir kitap kurguladım. Bu benim de ilk kitabım oldu. İlklerle ilgili olmasının yanında. Bunlar neydi? İşte ilk yağlı boya resmi Türkiye'de kim yapmış? İlk sergiyi kim yapmış? İlk galericimiz kimmiş? İlk video art sanatı kim gerçekleştirmiş? İlk performansı kim gerçekleştirmiş? Doğaya çıkıp resim yapan ilk sanatçı kimmiş? İlk resim eleştirisi yazısını kim yazmış? Bunlar Türk sanatının temelleri aslına bakarsanız. Böyle bir bina düşünürsek, binanın yüzlerce temeli var. Ve o temeller geçmişte bu ilk adımları atan, cesur adımları atan kişiler tarafından oluşturulmuş.
O cesur adımlar derken şu Fatih Sultan Mehmet hikayesini bir anlatsana. Bir hayli döneminin ilerisinde bir cesur adım atmış ve sonra da bir takım tırnak içerisinde talihsizlikler ya da işte Türk tarihi açısından olmaması gereken şeyler belki de olmuş. Bir onu anlatır mısın? Benim çok ilgimi
çekiyor. Evet. İlklerden bir tanesi de bu doğrusu ve hatta o kitabın başlangıç ilki bu. Türk sanat tarihi için de çok önemli bir dönem. Fatih Sultan Mehmet ilk portresini yaptıran padişahtır. Bir tuval, batılı anlamda resim sanatında portresini yaptıran ilk padişahtır. Bu nasıl oluşuyor? Bunun hikayesinden belki başlamak gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet 1470'lerin sonunda Venediklilerle Akdeniz hakimiyeti mücadelesi dolayısıyla bir savaş başlıyor. Venedikliler o ticari faaliyetleri ele geçirebilmek için Osmanlı ile savaşmaktan bir süre sonra bıkıyorlar ve hani sizin tüm isteklerinizi kabul ediyoruz. Bizden ne isterseniz biz bunu yapmaya hazırız. Fatih Sultan Mehmet birkaç tane önerisi var. Bunlardan bir kısmı kaybedilen gelirin elde edilmesi ama en ilginç isteği de sizden bir ressam istiyorum diyor. Venedik dükalığı da Fatih'e Bellini'yi öneriyor. Fatih kabul ediyor. 1480'lerin başında Bellini Venedik'ten bir ay süren bir deniz yolculuğuyla İstanbul'a geliyor. Tabii şu anki gibi düşünmemek lazım. 1400'lü yıllarda Venedik'ten İstanbul'a gelmek buradan Ay'a gitmek gibi bir şey. Çok farklı bir kültür. Hiç bilinmeyen, her zaman doğu ve bu doğunun gizemleri o sanatçıları ve o dönemi insanını çok çeken de bir durum. Tabii Bellini Fatih'in sarayında yaşıyor. Ve bu sarayda yaşama süreci yaklaşık bir yıl. Bir yıl içinde Bellini'nin Fatih'in portresini yapıyor. Sonrasında da Fatih dile benden ne dilersen şeklinde bir cümle kurup portreyi kabul ediyor. Bellini'yi Venedik'e geri gönderiyor.
Ve o portre şimdi nerede?
O portre şu an National Gallery'de, Londra'da. Ve Neden İstanbul'a değil diye birçok kişi sorulabilir. Evet. Çok yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih'in o kadar eski olmayan bir portresini almıştı. Olay olmuştu hatırlayacaksınız. Keşke Bellini'nin o portresi Türkiye'de bir müzede olsa da hepimiz görebilsek. Ama bunun da bir yolculuğu var. Bu portre Fatih 1481 yılında hayatını kaybediyor. Portre yapıldıktan bir yıl sonra. Başa geçen oğlu 2. Beyazıt biraz da sofu kişiliğiyle bilinen birisi olduğu için Bellini'nin yaptığı o portre ve çeşitli saray erkanını çizdiği desenlerini Galata'da İtalyan tüccarlara satıyor. Tabii bir şekilde adamları eliyle satıyor. Daha sonrasında İtalya'ya gidiyor bu portre. İtalya'da uzun bir süre kalıyor. Biz 19. yüzyılda tespit ediyoruz bu portrenin tekrar var olduğunu. İtalyan bir soylu ailenin koleksiyonunda bulunuyor. Ama bu soylu aile de bir İngiliz ailesine borçlu. Borcunun karşılığında bu portre İngiliz ailesine geçiyor. Bu İngiliz ailesi de daha sonradan 1900'lerin başında Bellini'nin Fatih portresini National Gallery'ye bağışlayarak müzede bugün görmemizi sağlıyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür borçluyuz aslına bakarsanız. Yani zaman içerisinde insanların bir yaşamı olduğu gibi sanat yapıtının da bir yaşamı oluyor. Bu yaşam ve bunun perde arkasındaki sır perdeleri aydınlandıkça sanat tarihinin gizemleri ortaya çıkmaya başlıyor ve belki de bizim işimizin en güzel yanı bu gizemleri ortaya çıkartabilme potansiyelini elimizde bulunduruyor olmamız.
Çok şiirsel anlattın. Bu gizemleri ortaya çıkartan veya çıkartılmasına öne yok olan kimselere de koleksiyoncu dersek çok da yanlış yapmış olmayız herhalde. Senin bir de koleksiyonerlik demiyorum, koleksiyonculukla ilgili bir takım çalışmaların var. Bir koleksiyonculuğu bize bir tarifler misin? Yani bizim coğrafya pek koleksiyon anlamında çok iyi sayılmaz herhalde. Sen daha iyi yorumlarsın. Hem kendi bakış açısından hem bu coğrafyayı bir koleksiyon kavramını bize bir tanımlayabilir misin?
Tabii yani koleksiyonculuktan başlayacak olursak amiyane tabiriyle bir hastalıktır koleksiyonculuk. Yani bir iptiladır ve devası yoktur. Siz bir merakla başlarsınız ve biriktirmeye başlarsınız. Çeşitli koleksiyoncular ve Türk tarihine yön vermiş koleksiyoncular şey der. Evinizin duvarları dolmaya başladı ve artık eserlerinizi depoya koymaya başladığınız andan itibaren koleksiyoncusunuz derler. Çünkü evdeki eserleri sergilemek bir sanatseverliktir. Sanatı seversiniz, duvarınıza resim asarsınız. Ama duvarlar tükenmiş ve depoya gidiyor olmaya başladığı anda bu koleksiyonculuk başlıyor. biriktirme işi ve sonu bucağı olmayan bir biriktirme işi aslına bakarsanız koleksiyonculuk. Batıdan doğuya doğru gittiğimizde koleksiyonculuk var mı meselesi? Şöyle bir şey, aslında bizim bu kitabı yapmamızın da temel nedenlerinden bir tanesi buydu. Hem doğuda hem batıda var olan bir şey. Ama ikisinin arasındaki fark şu, batı biraz daha tarihi ve geçmişte yaşanmış olayları çok daha okuyor, biliyor, ön plana çıkartıyor. Ben bu kitabı yapmadan önce, ki bu kitap 7 yıl süren bir araştırmanın sonucunda çıktı, hangi koleksiyoncuları bulabiliriz, nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiği üzerine bayağı düşündüm. Ve tezimiz şuydu, batıdaki kadar doğuda da koleksiyoncular var ama biz yeterince araştırmıyoruz, bakmıyoruz, bulmuyoruz ve bunun hakkında kitap çıkartmıyoruz. Koleksiyonculuk kitabı da koleksiyonculuk tarihi üzerine yayınlanmış ilk kitaptı ve Osmanlı'nın yine 1400'lü yıllardan günümüze yüzyıllar içerisindeki koleksiyoncuların nasıl bir bakış açısıyla değiştiğini ve neler topladığını görmemizi de sağlayan bir bakış açısı sundu. 1200 sayfalık bir kitaptan bahsediyorum.
Senin var mı bir koleksiyon?
Benim koleksiyonum var, evet. Şöyle söyleyeyim, Bora, en büyük koleksiyonum koleksiyoncular.
Oo. Hangi koleksiyoncular var koleksiyonunda?
Ben sanat toplayan koleksiyoncuların koleksiyonunu yapıyorum, öyle diyebiliriz. Bu tabii amiyane tabiriyle ve soyut anlamda söylüyorum ama materyal olarak bakarsak ben Osmanlı döneminde yapılmış sanat kitapları üzerine ciddi bir koleksiyoncuyum diyebilirim. Neredeyse o dönemde, ki bu 1850'li yıllardan 1928 harf devrine kadar süren bir süreç, o dönemde yayınlanmış tüm sanat kitaplarına sahibim diyebilirim. Tabii yalnızca buna sahip olmak önemli değil. Koleksiyonculuk da böyle bir şey. Burada çok küçük bir ayrıntı ve çizgi var. O materyale sahip olmak mı? O materyalin size verdiği bilgiyle bir yolculuğa çıkmak mı? Biz bazen gerçekliği kaçırıyoruz. Materyale sahip olmak yalnızca işin bir ayağı. İkinci ayağı o materyalle beraber yeni yolculuklara çıkmak, yeni bilgiler üretmek bana soracak olursanız. Onlara sahip olmanın yanında ben içindeki bilgiye sahip olmayı daha çok önemsiyorum.
Bir pencerede ben açayım müsaadenle. O yolcular çıkarken belki de yolcular çıkarmak derdin de olması lazım. Hatta hep bunu düşündüm dersem yalan olur da yani zaman zaman bu aklıma gelir. Sen bir konuyla ilgili uzmansın. Buna merakın var ve zaman ayırıyorsun. Ama bunun benim faydasına, yani senin bu çabanın bana da bir faydası olması lazım. O yüzden koleksiyonculuk da, koleksiyoncular da bu yolculuğa beni davet etmesi lazım. Bu bağlamda şu soruya bağlayacağım. Özel koleksiyoncular nasıl kitlelerle buluşabilir? Ne yapabilir? Senin yolculuğuna beni nasıl davet edebilirsin? Var mı bir önerin, tavsiyen?
Şuna bakarsan birkaç öneri var. Koleksiyoncuların belki ödevlerinden bir tanesi ellerindeki koleksiyonları yayınlamak. Çünkü yayınladığınız takdirde o yayınla beraber bizden daha çok, daha uzun bir ömrü o kitapla beraber veya yayınla beraber gelecek kuşaklara aktarma olanağını elde ediyorsunuz. Ben bir koleksiyoncu olarak 10 yıl, 20 yıl, 50 yılda bunları topladım ve bu bakış açısıyla toplayarak bu koleksiyonu şöyle bir Oğuz Erten olarak şey veriyorum. Ben bu dünyada yaşadım ve bunları topladım diyorsunuz. Yani geride bir şey bırakıyorsunuz. Ama yalnızca toplamak bir gün onların ortadan kaybolacak, yok olacaklar. Çünkü biz hepimiz ölümlüyüz. Bizden sonraki kuşaklara dağılıp gidecek. Dağılmaması için bunu bir şekilde yayınlamak gerekiyor. İkincisi yapılacak şey sergi. Sergi topluma bunu sunmak anlamına geliyor. Gelin benim böyle bir koleksiyonum var ve bu koleksiyonu izleyin ve buradan kendinizce bir şeyler çıkartın. Çünkü sizin sanat yapıtına baktığınızda algıladığınız şey sizin boyutunuz kadardır. Bu çok önemlidir. Sanat yapıtını her bakan başka bir şekilde yorumlar. Ve sergilendiği takdirde sanat yapıtını çoğaltmış olursunuz. Veya bu başka bir şeyin koleksiyonu da olabilir. Çünkü yeni fikirlerle buluşturuyorsunuz onu. Yeni beyinlerle, sıfır beyinlerle buluşturduğunuz için hiç düşünmediğiniz, hiç aklınıza gelmedik fikirler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun en yüksek noktası da müzedir. Müzelerle beraber artık bu işin profesyonelleri sizin topladığınız yapıtları hakkında yeni bilgiler, yeni bilimler yaratmaya başlıyorlar ve bu artık dünyanın ve kültür tarihinin bir mirası haline gelmeye başlıyor.
Oğuz, satır arandan çok güzel bir kelimeyi şu anda kaydettim. Sanatı sergilemek o yapıtı, o sanat yapını çoğaltır dedir. Çünkü herkes bir başka açıdan bakıyor, bir başka şekilde yorumluyor. Bunu notlarımın arasına aldım, çok sağ ol. Şimdi İstanbul baktığın zaman açık hava sergisi desek yalan olmaz. Yani İstanbul başlı başına bir lokasyon. İstanbul'un tarihi ve sanatsal dokusu çok zengin semtleri var. Karaköy de bunlardan biri. Biz Galataport İstanbul olarak da Karaköy semtindeyiz. Hatta bir mahalleyiz diyoruz. Sen bu Karaköy'ü bir tarihi perspektiften baktığında diğer semtler alınmasını değerlendireceksin. Sergileme anlamında, tarihi dokusu anlamında bir sanat tarihçisi olarak.
Ben sanat tarihi mezunuyum. Eşim de sanat tarihi ve aynı sınıftaydık eşimle. Biz bazen dersi kırardık Özlem'le ve derse girmeyip bir gece öncesinde dün akşam yaptığımız gibi ben Osmanlı, o Bizans, bazen o Bizans, ben Osmanlı çalışır, semtleri gezerdik. Ara sokaklarda çünkü imkanı olmayan yüzük taşı şeyler bulabilirsiniz. Yani size ilhamlar çıkartabilirsiniz. İstanbul'da içinde kaybolmaktan hoşlanacağınız bir şehir doğrusunu söylemek gerekirse. Bizim yaptığımız geziler sırasında ki bundan 20-25 yıl önceden bahsediyorum. Karaköy'de bunlardan bir tanesiydi. Ve inanılmaz öyküler veriyor size. O Kılıçalıpaşa Camii ve Kılıçalıpaşa'nın hikayesi, oradaki meydan çeşmesi, oradaki saat kulesi ve sizin kompleksiniz içerisinde yer alan saat kulesi. Yukarılara doğru çıktığınızda sokak aralarındaki kiliseler, küçük mescitler, yani bunların hikayeleri ve zaman içerisindeki dönüşümleri inanılmaz bir haz aslına bakarsanız. Belki de İstanbul'da o yüzden çok fazla müze yapılmıyor bilmiyorum ama belki de tembellikten biz esasında gerçek bir müzenin içinde yaşayan varlıklarız. Hani müzede gece yaparlar ya Batı'da, biz gece gündüz o müzenin içinde yaşayan insanlarız. Karaköy buradan okunacak olursa Galata Port'la beraber daha farklı bir bakış açısına girmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü 1920'lerden sonra Karaköy bölgesinin bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yeniden kendini ayağa kaldıramadığı bir dönemi görüyoruz. Ama son yıllardaki yapılan yatırımlarla, işte İstanbul Modern'in orada açılacak olması, Resim Heykel Müzesi'nin oraya taşınmış olması ve peyderpey açılmaya başlamış olması, Galata Port'un yaptığı etkinliklerle beraber. Çünkü bu öyle bir şey ki siz oraya kültürel yatırım yapmaya başladıktan sonra canlanmaya başlıyor ve insanlar oraya akın etmeye başlıyor. Bir odağın, yeni bir dönemin başlangıç aşamasındayız. İlk adımlarını atıyoruz, ben öyle değerlendiriyorum. Ve o bölgeye gitmekten de bu arada zevk duyuyorum. Çünkü kendi okulum Mimar Sinan Üniversitesi de oraya çok yakın bir bölgede. Orada evet. Okumak büyük zevk ve keyif aldığımı da söyleyebilirim. O anlamda Karaköy yeni yüzyılına başlıyor gibi.
Çok güzel. Bu Karaköy'ün yeni yüzyılına da beraber tanıklık edeceğimiz için ben ayrıca çok mutlu, heyecanlı ve meraklıyım. Senin de bu sanat tarihi konusunda sonsuza kadar konuşuyor. Günlerce, saatlerce konuşabiliriz ama dilersen podcast'imizin biraz daha dinamik ve eğlenceli bir kısmına geçelim. Senin için de uygunsa. 5 soru soracağız. Senden 1 dakikada bu kısa sorulara mümkün olduğu kadar hızlı cevap vermeni isteyeceğiz. Eğer hazırsan başlayalım.
Tabii buyurun.
3 kelimeyle sanat tarihi anlatsan hangi 3 kelime olurdu bu?
2 kelimeyle daha zorunu deneyeyim. Benim için her şey.
Peki. Günüme şunla başlarım.
2 tane çocuğumu öperek başlarım.
Allah bağışlasın. Karaköy tamam. Benim için şudur.
Gizemli bir yolculuğa açılan kapıdır.
Şu beni mutlu eder. Çocuklarını öpmen dışında.
Ailem her zaman beni mutlu eder.
Peki o zaman sana ilham veren 3 sanatçı.
Bu en zor sorulardan bir tanesi. Ama şöyle yanıtlayabilirim. Yani Türk sanatçılar olarak söyleyecek olursak Hoca Ali Rıza, Avni Lifiş ve Cihat Burak.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Senden Oğuz bir de şöyle bir şey rica edelim. Belki de bu soru şu ana kadar bütün podcast katılımcılarımıza sorduk ama sana da soralım. Şöyle bir şey var. Son zamanlarda duyduğun, öğrendiğin, karşına çıkan ve seni şaşırtan, bir sanat tarihçisini belki şaşırtmak çok zor olacak ama seni şaşırtan bir son bir bilgi bize paylaşabilir misin son zamanlarda duyduğun?
1898 yılında yayınlanan bir Servet-i Fünun dergisi isimli bir dergi var. Ki 40-50 yıl yayınlanmış bir dergiden bahsediyorum. Orada Türkiye'deki ilk realist romanın yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, yalnızca tek bir resim üzerine yazdığı bir makale buldum. Şöyle düşündüm geçen gün onu gördüğümde. Yalnızca bir resim üzerine bir makale yazmak ve 1898 yılında yazmak. Bugün bile sanat dergiciliğinde yalnızca bir eser üzerine bir makale yazılmıyor. Daha çok bir sanatçı üzerine veya bir dönem üzerine yazılıyor. O yüzden yalnızca bir yapıtı okumak bile ciddi bir iş ve geçmişte bu başarılmış. Yalnızca biraz araştırıp dönüp bakmamız gerekiyor. Çok etkilendim ve şimdiki ilk hedeflerimden bir tanesi yalnızca tek bir eser üzerine bir makale yazabilmek.
Peki Oğuz, çok dinamik bir sohbet oldu. Harikaydı. Meraklı bir çocuğun abisinin de etkisiyle koleksiyonculuğa başladığını dinledik. İlkler üzerine çok değerli bilgiler aldık senden. Fatih Sultan Mehmet'in ilk portresini yaptıran padişah olmasından ve daha sonra o ilk portrenin tırnak içerisinde ne yazık ki bizim topraklarımızda kalmamış olduğundan, sanat yapıtının yaşamından, Batı-Doğu koleksiyonculuğu farkından, sahip olmakla yolculuğa çıkmak ve beraber yolculuğa çıkmanın farkından bahsettik. Müthiş bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Son eklemek istediğin bir şey var mı?
Valla ben çok teşekkür ederim size. Bana bu düşünceleri aktarma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun gerçekten yürekten.
Biz teşekkür ediyoruz Oğuz. Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklar ve farklı kültürler üzerine konuşacağız. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler.